Ayrım 4. Rampa. Jack Higgins. Sayfa 52. Belgrave Meydanı'ndaki dairesinde Raul Montera elçilikteki askeri ateşeyi dinlerken parçalayacakmış gibi sımsıkı kavramıştı telefonu. İki saate kadar Paris'e kalkan bir uçak var Raul. Onu kaçırmaman gerek. Buenos Aires'e Air France uçağı bu akşam 10.30'da. Sana ihtiyaçları var dostum. Uçağa mutlaka yetişmelisin. Sana şimdi bir araba gönderiyorum. Malvings. Başka şey olamazdı. Her şey yerli yerinde oturuyordu şimdi. Ama bir yanda da Gabriel vardı. Ne yapacaktı? Bu yaşamda tek gerçek mutluluk fırsatım çıktı. Onu da tanrılar berbat etmeye karardılar diye düşündü. Bir el çantasına eşyalarını doldurmaya başladı. Toparlanması bittiği anda kapı da çalmıştı. Montera sırtında eski pilot ceketi ve bacağında blue jean olduğu halde dışarı çıktığında şoförü kendisini beklerken buldu. Heathrow'a gidiyoruz albayım. Montera adamın yanına oturdu. Kensington saray bahçeleri yolundan git. Biraz acele et ama zamanımız çok az. Kapı çaldığında Gabriel daha üstünü değişmemiş ayna karşısında makyaja hazırlanıyordu. Kalkıp aşağı kapıyla bağlantılı telefonu açtı. Benim, Raul, lütfen çabuk aç. Gabriel yarı açık kapının ardında beklerken kötü bir şeyler olacakmış gibi bir duyguya kapılmıştı. Montera asansörden çıktı. Yalnızca 2 dakika, Paris uçağına yetişmem gerek. Buenos Aires'e çağrıldım.
Neden ama?
Neden önemli mi? Montera kadını kucaklayıp vahşice öpmeye başladı. Tüm öfkesi ve düş kırıklıklarını dışarı vuruyor gibiydi. Bundan başka bir şey için zamanım yok işte. Hayat cehennem değil de nedir? Dönüp gitti sonra. Gabriel asansör kapılarının kapandığını duydu. Bir an donmuş gibi kaldı kapının önünde. Sonra yatak odasına koşup giyinmeye başladı. Montera Heathrow Havaalanı'nda uluslararası yolcu salonuna girmek üzereyken Gabriel kendisini çağırdı. Montera arkasına dönünce kadının üzerinde sarı bir tulum olduğu halde saçı başı darmadağınık, yüzü bembeyaz, kendisine doğru koştuğunu gördü. Gabriel erkeğin kolları arasına atıldı. Montera kadını bir sıktı kollar arasında sonra hafifçe itti. ''Şahane bir görünüşüm var.''
''Saçmalama, saçım berbat. Makyaj yapmadım ve elime ilk gelen şeyi üzerime geçirdim.''
''Şahanesin. Sana artık sevincin ne olduğunu keşfettiğimi söylemiş miydim? Bunun için sana teşekkür ederim.''
''Seni seviyorum Raul, seni çok seviyorum.''
Erkek gülümsedi. ''Bizde bir deyiş vardır. Aşk 4 katıyla iade edilmesi gereken bir armağandır. Ne büyük bir yük yüklüyorsun sırtıma, ne şahane bir yük.''
Hoparlörden Montera çağrılıyordu. ''Yazacak mısın?'' diye sordu Gabriel.
''Bu güç olabilir ama merak etme. En küçük bir fırsatı bile kaçırmayacağım. Yemin ediyorum geri döneceğim. Önemli olan bu.''
Gabriel erkeğin koluna asılarak çıkış kapısına kadar yürüdü. Montera son bir kez döndü.
''Seninle bir anlaşma yapalım. Bir daha ayrılma yok. Bir veda etmek yok. Bu sonuncu olacak. İlk ve son.''
Erkek gidince Gabriel bir sütuna yaslanıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Daha sonra telefon kabinine gidip Ferguson'u ödemeli aradı. ''Gitti. Buenos Aires uçağına yetişmek üzere az önce Paris'e gitti.''
''Çok ani oldu.'' dedi Ferguson. ''Nedenini açıkladı mı?''
''Hayır.''
''Sesin çok bozuk çıkıyor Gabriel.''
İşte kadın o zaman adama Fransızca olarak okullarda hiç öğretilmeyen biçimde ne yapması gerektiğini açık açık söyledi ve telefonu yüzüne kapattı. Gabriel evinin kapısından içeri girdiği anda yatak odasından çıkmakta olan Villiers'la burun buruna geldi.
''Özür dilerim, iznim iptal edildi. Beni acele Hereford'da bekliyorlarmış. Bir iki şey alman gerekiyordu.''
Villiers yatak odasına dönüp bavulunu doldurmaya devam etti. Gabriel tüm öfkesi ve siniriyle erkeğe döndü.
''Bir yerlerde kesilecek bir iki kafa varmış herhalde öyle mi?''
''Sanırım.''
''Belfast nasıldı bu kez?''
''Korkunç.''
''Çok iyi, birbirinize layıksınız zaten.''
Tony sakin sakin bavulunu kapattı.
''Bu layık olma işi bizim ikimizin arasında özel bir şeydi sanıyordum.''
''Hayır Tony, hayatta ne hak etmiş olursam olayım seni hak etmemiştim.''
Ben ne yaptım ki? Benden bu kadar nefret etmen için ne yaptım?
Bir yabancıyla evlendim dedi Gabriel. Üniforma içinde şahaneydin Tony. Ama hemen sonra başladı işte. Çıkan her küçük savaşa gönüllü gitmek zorundaydın. Borneo, Oman, İrlanda, hatta Vietnam. Resmi sırlar yasası olmasaydı senin ve değerli Sas'ın hakkında neler anlatabilirdim?
Tony'nin yüzü ifadesizdi. Bu konuşmayla bir yere varamayız ama.
Senin iyi yaptığın bir tek şey vardır Tony, insan öldürmek.
Tony kadının Raul Montero ile yattığı ve hala örtüleri buruşuk olan yatağı işaret etti. Yerden kadının beyaz eteği de sarı tişörtünü aldı.
Görev aşkını çok duydum ama Gabriel, bu işi biraz fazla ileri götürmek olmuyor mu?
Gabriel'in birden yüzü buruştu, çöker gibi oturdu yatağın üstüne.
Onu çok seviyorum Tony, aşkın böyle olduğunu bilmiyorum ve gitti şimdi, gitti.
Tony çantasını aldı, çaresizce baktı kadına. Konuşmaya çalıştı ama söyleyecek bir şeyi yoktu. Dönüp kadını acısıyla baş başa bırakarak çıktı gitti.
Hala masası başında oturan Ferguson yorgun bir tavırla gerindi. Kağıt, kağıt ve yine kağıt, hiç sonu gelmiyordu. Kalkıp pencerenin yanına yürüdü. Birden açılan kapıdan Henry Fox girdi içeri.
Telsiz geldi efendim. Arjantin birlikleri manevra alanından ayrılıp Falklandlara doğru yol almaya başlamışlar.
Kağıdı Ferguson'a uzattı.
Bu ne anlama geliyor dersiniz?
Bunu hayatım boyunca bir kere daha söyleyeceğimi hiç sanmıyordum Harry. Ama ister inan ister inanma. Savaş bu.
5. Bölüm. Sen nehrinden yükselen soğuk rüzgar sabaha kadar açık olan kahvenin camlarını titretiyordu. Genellikle orospuların uğrağı olan bu yoksul görünüşlü yerde sabahın saat 5'inde yalnızca bir tek müşteri vardı. Barmen çinko kaplı barın üzerine yaslanmış gazetesini okuyor, Nikolay Belov da bir köşede kahvesini içiyordu. Belov 50 yaşlarındaydı ve 12 yıldır Paris'teki Sovyet Büyükelçiliği'nin kültürel ateşeliğinde bulunuyordu. İngiliz yapımı olan lacivert elbisesi ve pardesüsü üstüne tıpatıp uymaktaydı. Gümüşü saçlı, hafif şişmanca, yakışıklı bir erkekti. Bir aktörü andırmasına rağmen KGB albayıydı. Kahveyi beğenmişti barmene, bir kahve ile bir konyak daha lütfen dedi.
O okuduğunuz sabah gazetesi mi?
Barmen başını salladı.
Saat 4'te baskıdan çıktı, bir bakın isterseniz. Falklandlarda İngilizlerin hali pek iyi değilmiş galiba.
Belov konyağını yudumlarken baş sayfaya göz attı.
Arjantin Skyhawks uçakları Falklandlardaki İngiliz birliklerini bombalamaya devam ediyorlardı.
Bu egzoset müthiş bir şey dedi barmen. Tümüyle de Fransız yapısı. 40 mil öteden atıyorsun denizin 3 metre üzerinden. Ses hızına yakın bir hızla gidiyor. Dün Paris Match'te bu konuda bir yazı vardı. İsabet ettirmemek olanaksızmış.
Bu pek doğru değildi ama Belov da bir tartışmaya girmeyecekti.
Fransız teknolojisi için bir zafer kadehini kaldırdı.
Kahvenin kapısı içeri soğuk ve yağmur doldurarak açıldı. İçeri ufak tefek, zayıf ve bıyıklı bir adam girdi. Pardesüsü sırılsıklandı. Şemsiyesini kapatmakta güçlük çekiyordu. Adı Juan Garcia olan adam Paris'teki Arjantin Büyükelçiliği'nin ticari bölümünde birinci sekreterdi. Aslında ise askeri haber alma bölümünde albaydı.
Nikolay, Garcia elini uzattı. Seni gördüğüme sevindim.
Ben de.
Bir kahve iç, şahane, bir de konyak boğazını temizler.
Barmen'e bir işaret çakıp bir sigara yaktı. Garcia pardesüsünü çıkartırken kahvesi ve konyağı da gelmişti. Barmen mutfağa gitti.
Acil olduğunu söylemiştin dedi Belov, umarım öyledir. Yoksa bu korkunç saatte ortalıkta dolaşmak hiç hoş değil.
Acil olduğunu söylemiştin dedi Belov, da önemli. Sabah gazetelerini gördün mü?
Gördüm. İngiliz dostlarımızı oldukça güç bir duruma sokmuşsunuz. Bir destroyer havaya uçurulmuş. Bir fırkateyn ağır hasar görmüş. Kayıplar giderek artıyor.
Ne yazık ki madalyonun bir de öteki yüzü var dedi Garcia. Şu ana kadar Skyhawker uçaklarımızın yarısı üstlerine dönemediler. Kabul edilemeyecek bir kayıp oranı bu.
Açık konuşmak gerekirse ne durumda olduğunuzu anlayamadan pilotsuz kalacaksınız. Diğer yandan İngiliz donanması Falkland Körfezi ve San Carlos'ta beklemek zorunda. Ve sizin elinizde de exosetler var. Sheffield olayı başlı başına bir kanıt.
Ama elimizde yeteri kadar roket yok. Sheffield'a atılan iki exosetin biri açığından geçti gitti. Başka saldırılarda da isabet kaydedilmediği çok oldu. Böylesine bir silaha alışmak zaman istiyor. Şimdi biraz kavramaya başladık. Gerekli yardımı görüyoruz da ondan.
Fransız uzmanlardan mı?
Başka Mitterrand bunu her ne kadar inkar edecekse de evet. Roket atarlar ve kontrol düzenleri konusunda Fransızlardan yardım gördük. Bunun yanı sıra bu iş için gerekli olan Super Ethernet bombardıman uçağı filomuz da var. Ben teknisyen değilim ama anladığım kadarıyla bu uçakların radar sistemleri Exocet'e uyum gösteriyormuş. Mirajlar gibi değillermiş.
Adamın dilinin altında bir şeyler vardı.
Bana söylesen iyi edersin Juan dedi Belov.
Garcia ağır bir gerilim içindeymiş gibi kahvesini karıştırdı.
Birkaç gün önce İngiliz özel hava servisinin bir birliği Rio Gallegos'taki üssümüze bir komando saldırısı düzenledi. 6 Super Ethernet'i havaya uçurdular. Olayı birkaç gündür en ince ayrıntılarına kadar bilen Bellow anlayışla salladı başını.
Bu sizi epey sarsmış olmalı.
Diğer Ethernet'leri gizli yerlere gönderdik hemen. Savaşı kazanacak kadar uçağımız var hala.
Yani?
İngilizlerin iki uçak gemileri var, Hermes ve Invincible. Bunlardan birini batırabildiğimiz takdirde havada üstünlük sağlayamayacaklarından donanmalarını geri çekmek zorunda kalacaklar.
Bunu başarılabilme olasılığı var mı peki?
Uzmanlarımız bunun bir zaman sorunu olduğunu söylüyorlar. Ama ne olursa olsun daha fazla exosete ihtiyacımız var. Juan Garcia sözlerini vurgulamak istercesine yumruğunu masaya indirdi.
Avrupa topluluğunun baskısında kalan Fransızlar da bunları size vermiyorlar.
Tam üstüne bastın.
Size Libyalıların yardım edeceklerini duymuştum.
Kaddafi'nin nasıl bir insan olduğunu bilirsin. Bol bol palavra sıkar. Günün birinde bir şey yapabilir belki ama o zaman da çok geç olacak.
Kısa bir sessizlikten sonra Bello bir Amerikan sigarası yaktı.
Peki benden ne istiyorsun dostum?
Hükümetin bize yardım etti, gizli kapaklı, kimseye duyurmadan. Uydulardan alınan haberler falan, hepsi de yararlı şeylerdi bunların. Bu işte sizin bizim tarafımızda olduğunuzu biliyoruz.
Hayır Juan, bu işte taraf tutmuyoruz biz.
Garcia sabrının tükendiğini saklamaya gerek görmüyordu.
Tanrı aşkına siz İngilizlerin yenildiklerini görmek istersiniz. Şimdi bunu inkara kalkışma. Böyle bir yenilginin NATO üzerindeki etkisi korkunç olur.
Ne istiyorsun peki?
Exocet roketi, parabol, Cenevre'de altın ya da istediğin ülkenin parası. Benim senden istediğim bir tek ad, bir bağlantı. Elinden bir şey gelmediğini sakın söyleme bana.
Nikolay Bellow bir an adamın yüzüne sonra saatine baktı.
Pekala bu sabah seninle yeniden ilişki kurarım. Elçilikte değil ama sen evde benden haber bekle.
Yani tanıdığın biri var mı demek istiyorsun?
Belki sen şimdi git ben de birazdan çıkarım.
Garcia çıkıp gitti. Kapı ardından kapanırken içeri dolan rüzgar yerdeki bir parça kağıdı havaya savurdu. Bellow ürperdi. Çevresindeki sefalete burun kıvırarak bakıp kalktı. Barmen mutfak kapısında göründü.
Başka bir şey ister miydiniz efendim?
Hayır. Bellow tezgaha para atıp pardüsüsünü ilikledi. Tanrı böyle sabahları yaratırken ne yaptığını biliyor muydu acaba?
Kapıyı açıp çıktı o da. Bellow Saint Germain bulvarında epey lüks bir apartmanın en üst katında oturuyordu. Garcia ile buluşmasından sonra doğruca evine gitti. Üşümüştü, yorgundu ve Irina Vronsky'nin beklemekte olduğunu düşünmek kendisini heyecanlandırıyordu. Irina 35 yaşında, dolgun vücutlu ve müthiş çekici bir kadındı. 10 yıldır Bellow'un sekreterliğini yapmaktaydı. Bellow'la işe başlamasından bir ay sonra metres hayatı yaşamaya başlamıştı. Irina tümüyle sadıktı kendisine. Kapıyı açtığında Irina'nın üzerinde yürüdükçe öne açılan siyah bir sabahlık vardı. Bellow kadını kolları arasına aldı. ''Ne güzel kokuyorsun.'' Kadının yüzü gergindi.
Nikolay, donmuşsun. Dur sana bir fincan kahve getireyim. Neler oldu?
Önce kahve, sonra yatakta ısıt beni. Ondan sonra Garcia'nın neler istediğini anlatırım. Sen de o müthiş sağduyunu devreye sokarsın.
Daha sonra yatakta erkeğin sigara içmesini seyreden Irina, ''Neden uğraşıyorsun Nikolay?'' diye sordu. ''Arjantin faşist bir ülke. Askeri yönetim altında binlerce kişi kayboldu. Ben İngilizleri tutmayı yeğlerim.''
''Böyle konuşmaya devam edersen bana taraf değiştirtmeyi başaracaksın. Böylece her gün her ıslan alışveriş edip Kensington'da yaşama hayallerini gerçekleştirmiş olacaksın.''
Nikolay gülümsedi, sonra birden ciddileşti.
''Bu işle ilgilenmenin birkaç nedeni var. Bizim katılmadığımız bir mini savaş her zaman yararlıdır. Hele komünist olmayan iki ülke birbirlerinin boğazına sarılırsa, kullandıkları silahlardan falan çok önemli bilgiler elde edilebilir.''
''Güzel bir nokta.
Bu işte ise çok daha iyi şeyler var. Exocet olsa da olmasa da bu savaşı İngilizler kazanacaklar.'' ''Irina, Arjantin Hava Kuvvetleri şimdiye kadar çok başarılı oldu ama donanmaları hala limanda yatıyor ve Falklandlardaki işgal orduları ise çoğunlukla yeni silah altına alınmış erlerden oluşma. İngiliz paraşütçü ve deniz piyadelerinin bir kere adaya ayak basınca onlara neler yapacaklarını düşününce titremekten kendimi alamıyorum.''
''Ne yapacaksın öyleyse? Garcia'ya yardım etmeyecek misin?''
''Öyle bir şey demedim. İstediğini vermek gerek. Ama bunu Arjantin'deki juntanın itibarını düşürterek yapmalı. Irina, askeri hükümeti devirebilirsek bir halk hükümetinin kurulması olanaklarının ne kadar artacağını düşünebiliyor musun?''
''Ne kadar müthiş bir hayal gücüm var. Rio Gallegos'ta tüm Güney Atlantik'i denetim altına tutan bir Rus filosu görüyor gibisin.''
''Biliyorum. Güzel bir şey değil mi?''
Kadın parmaklarını erkeğin karnı ve kasıkları üzerinde dolaştırdı. Nikolay onun elini birden kavrayıp çekti, heyecanlanmıştı.
''Buldum, donor. Bu iş için biçilmiş kaftan. Nerede şimdi?''
''Bu hafta Londra'da sanırım.''
''Hemen telefonla ara. Heathrow'dan ilk uçağa binsin. Öğleden önce kendisini görmek istiyorum.''
Kadın kalkıp telefona gitti. Bellow kendinden memnun tavırla bir sigara daha yaktı. Felix Donner en az 1.85 boyunda, geniş omuzlu, kulaklarının altına kadar inen gür kara saçlı, yakışıklı bir erkekti. Donner Geliştirme Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olarak Londra'nın mali çevrelerinde iyi tanınan ve saygı gören bir insandı. Hikayesini herkes biliyordu. Darwin'in güneyindeki Rum Jungle'da doğmuş olan Donner, Kore'deki Avustralya Birliği'nde çarpışmış, 2 yıl Çinlilerin elinde savaş tutsağı olarak kalmış, sonra Londra'ya gelip 60'larda emlakçılıktan ilk milyonunu kazanmıştı. Ondan sonra çeşitli işlere el atmıştı. Şimdi gemicilikten elektroniğe kadar çeşitli işleri vardı. Gazetecilerin de pek sevdiği Donner'ı her gün baş sayfalarda bir film premierinde, artistler arasında ya da polo oynarken, hatta bir dernek balosunda, krallık ailesiyle el sıkışırken görmek mümkündü. Bu pek gözde insanın gerçekte vatanını 30 yıldır görmemiş Ukraynalı Viktor Marçuk olduğunu kimseler bilemezdi kuşkusuz. Sovyetler Birliği'nde her biri belirli bir ülkenin özelliklerini taşıyan pek çok casus okulu vardı. Glasina'da da ajanlar bir İngiliz kenti örnek alınarak yapılmış bir köyde yaşarlar. Batılılardan hiçbir ayrım gözetilmeksizin yetiştirilirlerdi. Hiçbir akrabası olmayan asıl Felix Donner bir Çin savaş tutsağı kampından seçilip alınmış ve Marçuk'un kendisinin her hareketini yakından izleyeceği Glasina'ya getirilmişti. Daha sonra bir Mançurya kömür madeninde çalışmak üzere Çinlilere gönderilen Marçuk oldu. Daha önce yapılan çalışmalar sonunda tutsak alınan 6 kişilik birliğinden bir tek kendisi sağ kaldığı için onu orada tanıyabilecek kimse yoktu. 1 yıl sonra da serbest bırakılmıştı. Donner Bellow'un evinde pencere önüne doğru yürürken ilginç olasılıklar var dedi.
Bir şey yapabilir misin diye sordu Bellow.
Donner omuzlarını silkti. Bilemiyorum. Önce şu Arjantinli Garcia ile bir konuşalım. Bu Exocet konusundaki bütün bilgileri toplayıp gelmesini söyle. Ondan sonra bir şeyler düşünürüz.
Güzel, sana güveneceğimi biliyordum. Kendisine çalışma odamdan bir telefon edeyim hemen.
Belov çıkınca Irina Vronsky konuklarına kahve getirdi. Saçlarını kara bir kurdeleyle ensesinde toplamıştı. Üzerinde gri etek, beyaz bluz ve siyah çoraplar vardı. Donner kadının beline sarılıp kendine doğru çekti.
''Nikolay sana iyi bakıyor mu?'' diye sordu Rusça. ''Bir aksilik yaparsa bana haber ver. Her an yardımına koşmaya hazırım.''
''Domuz herif'' dedi Irina.
''Daha önce de söylenmişti bu.''
Kadın odadan çıktı.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 68.